Ayrım 36.
Norveç'te Çiftçi Partisi'nin çoğunluk sistemine göre yapılan son seçim sırasında kurulmuştur. Önemi ansızın artmıştır. Hollanda'da iki turlu sistem sırasında olduğu gibi orantılı temsil sırasında da 7 parti mevcut bulunmaktadır. Ancak bu 7 partiden biri Komünist Parti'dir ve liberal muhafazakarlarla Liberal Birlik 1922'de birleşmişlerdir. Dolayısıyla burada daha çok eski grupların azalması söz konusudur. Fransa'da orantılı temsil 1945 yılında parti sayısını azaltmış gibi görünüyordu. Fakat daha 1946 Ulusal Meclisi'nde 15 grup ortaya çıkmıştır. 1936 Milletvekilleri Meclisi'ndeki 12 gruba karşılık. Ancak 1946 rakamına 1936'da mevcut olmayan deniz aşırı bölgelere mensup milletvekilleri de dahildir. Aslında sistem etkilerinin hissedilmesine imkan vermeyecek derecede kısa bir süreden beri işlemektedir. Nitekim 1919 Reichstag'ında da sadece 5 parti vardı. Dolayısıyla orantılı temsilin azaltıcı bir etki gösterdiği düşünülebilirdi. Oysa 1920'de 10, 1924'te 12, 1928'de de 14 parti mevcut olmuştur. Kısacası iki turlu sistemle orantılı temsilin partilerin sayısı üzerindeki etkileri birbirinden pek farklı görünmemektedir. Fark daha çok iç yapı bakımındandır. 1936-1945 arasında Fransa'da ve 1913-1920 arasında İtalya'da görüldüğü gibi kişisel ve esnek yapı sert bir yapıya yerini bırakmaktadır. Belki de iki turlu çoğunluk sisteminin arttırıcı etkisi orantılı temsilinkinden daha azdır. Çünkü partilerin sayısındaki hafif artış orantılı temsilin uygulanmasının bir sonucu gibi görünmektedir. Fakat iki turlu sistem daha bireyci bir yönde işlemekte ve dolayısıyla partiler kendi içlerinde daha çok bölünmüş durumda bulunmaktadırlar. İkinci turun çok parti sistemini teşvik etme eğiliminin tek gerçek istisnası Belçika'dır. Bilindiği gibi bu ülkede 1894'e kadar kesin bir iki parti sistemi mevcut olmuş ve bu tarihte sosyalizmin ortaya çıkışı, derhal Liberal Parti'nin elenmesi sürecini harekete geçirmiştir. Bu süreç orantılı temsille durdurulmuştur. Oysa Belçika'da iki turlu sistem mevcut bulunmaktaydı. Şüphesiz bu örnekte Fransa sisteminden farklı olarak liste usulü ve sınırlı bir ikinci tur söz konusuydu. Doldurulacak her sandalye için sadece en çok oy almış ikişer aday yarışmaya devam edebiliyorlardı. Fakat bu özellik konumuz bakımından etkisiz gibi görünmektedir. Almanya'da, Hollanda'da ve İtalya'da da ikinci tur sınırlı olduğu halde iki parti yönünde herhangi bir eğilim görülmüş değildi. İsviçre'de liste usulü hissedilir bir dualist belirti göstermeyerek ortaya 5 parti çıkartmıştı. Bu konuda hukukla gerçeğin birbirinden ayırt edilmesi daha ilginç bir mahiyet taşımaktadır. İkinci tur Belçika seçim sisteminde öngörülmüş olduğu halde uygulamada hemen hiç işlememiş ve sadece iki parti karşı karşıya gelmişti. Burada siyasal olaylar arasındaki karşılıklı bağımlılığı önemli belirtmemiz gerekir. Seçim sistemi partilerin örgütünü etkilediği gibi partilerin örgütü de seçim sistemini etkilemektedir. Nitekim Belçika'da iki parti sistemi, İkinci turun uygulanışına karşı koymuştur. Ancak bu ifade problemin yerini değiştirmekle yetinmektedir. Asıl problem ikinci tur olanağının niçin geleneksel büyük partilerde bir parçalanma yaratmadığını bulmaktır. Bu konuda iki etken belirleyici bir rol oynamış görünmektedir. Bir yandan partilerin iç yapısı, öte yandan Belçika'daki siyasal mücadelelerin mahiyeti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Belçika partilerinin orijinal karakteri bütün gözlemcilerin ilgisini çekmekteydi. Hepsi bu partilerin tutarlılık ve disiplinlerine ve bütün ülkede yaratmış oldukları karmaşık ve hiyerarşik komiteler ağına değiniyorlardı. O devrede hiçbir Avrupa ülkesi, hatta İngiltere ve Almanya bu derece gelişmiş bir parti sistemine sahip değildi. Bu kuvvetli iç yapı, ikinci turun her zaman sebep olduğu bölünmeleri önleyerek, Belçika partilerine bu turun parçalayıcı etkisinden başarıyla korunma imkanını vermiştir. Seçmenlerin böyle iyi örgütlenmiş olmaları, yeni partilerin doğuşuna engel teşkil etmiş ve bunlar rakip bir makine kurmakta güçlüklerle karşılaşmışlardır. Uygulamada bağımsız kişilerin seçime katılmalarını engelleyen liste usulü bu güçlüğü daha da arttırmıştır. Böylece partilerin kuvvetli örgütlerinin ve iki parti sisteminin ortak etkisi, ikinci turu öngören kanun hükümlerinin yürümesini önlemiştir. Ancak iki parti sisteminin kendisi de o dönemde Belçika'da cereyan eden siyasal mücadelelerin mahiyetinden doğmuştur. Sosyalizmin gelişmesini engelleyen bir sınırlı oy sistemi içinde Katolik Parti, Liberal Parti bölünmesi tamamen din sorununa ve kilise okulları problemine dayanmaktaydı. Katolik Parti'yi yaratmış olan kilise nüfuzu bu partinin birliğini devam ettirmekte ve onu her türlü bölünmeye karşı korumakta önemli bir etkendi. Bu güçlü blok karşısında liberallerin parçalanması kendilerini çok zayıflatacaktı. Katoliklerin birliği, din ve okul baskılarıyla ve ruhban sınıfının merkezileştirici etkisiyle perçinlenmişti. Bu şekilde kurulan blok, mecliste salt çoğunluğu da elde edebilecek derecede kuvvetli durumdaydı. Nitekim 1870-1878 ve 1884-1914 yıllarında böyle bir çoğunluğa sahip olmuştu. Dolayısıyla bölünmek liberaller bakımından çok tehlikeliydi. 13 yıllık bir iktidardan sonra 1870'te bu hataya düşüp eski liberaller, doktrinerler, genç liberaller, ilericiler ve radikaller tarzında bölünmeleri kendilerine iktidarı kaybettirmişti. Bunun üzerine yeniden örgütlenme ve birliği sağlama amacıyla ciddi bir çaba gösteren liberaller, böylece Liberal Federasyon'un kuruluşundan 1875 sonra 1878'de tekrar iktidara gelmişlerdir. Fakat oy hakkı sorunu üzerinde yeniden bölünmeleri sonucunda 1884'te gene iktidardan düşmüşler ve genel oyun kabulüne kadar bunu bir daha ele geçirememişlerdir. Gerçekten Belçika Liberal Partisi hiçbir zaman çeşitli eğilimlerin bir koalisyonundan başka bir şey olmamıştır. Bu eğilimler rakiplerinin kuvveti dolayısıyla sadece seçim planında birleşmiş fakat iktidara gelince birbirlerinden çabucak ayrılmışlardır. Böylece Liberal Parti'nin değişik hizipleri hiçbir zaman tam bir kopmaya kadar gitmemişlerdir. Çünkü Katolik Parti'nin kuvveti buna imkan vermemiştir. Bu mekanizma runoff primary'nin gelişimine rağmen Georgia ve Alabama demokratları arasında hizip sayısının artmasını engellemiş olan mekanizmayı andırmaktadır. Zira bu devletlerde de Eugene Talmadge ve Bibb Graves grupları hakim nitelikteydiler. Belçika'nın 19. yüzyıldaki siyasal evrimi, Katolik tehdidinin liberaller üzerindeki birleştirici etkisine canlı bir örnektir. Bu etki, iki turlu çoğunluk usulünün parti sayısını çoğaltma eğilimini durdurmuştur. Çok parti sistemi ve orantılı temsil. Orantılı temsilin çoğaltıcı eğilimi birçok tartışmalara konu olmuştur. Bu eğilim günümüzde genellikle kabul edilmekle beraber bazı gözlemciler, örneğin Tengsten tarafından derin şekilde eleştirilmiştir. Dipnot, H. Tengsten, Majoritätswahl och Proportionalism, Riksdagens Protokoll Behange, Stockholm, 1932. Gerçekten 1939'dan önceki Fransız partileriyle iki turlu çoğunluk sistemi, 1945'ten sonraki Fransız partileri orantılı temsil, karşılaştırıldığı zaman bunların sayısında bir artış görülmemektedir. Hatta 1945-1946 yıllarında hafif bir azalma bile gözlemlenebilir. Fakat bu tarihten sonra sağ yeniden parçalanmış, radikal parti tekrar önem kazanmış, Fransız halk topluluğu doğmuş ve böylece eski durum aşağı yukarı yeniden kurulmuştur. Belçika örneği şüphesiz daha da dikkat çekicidir. Orantılı temsilin yürürlükte olduğu 50 yıldan beri Belçika'da başlangıçtaki gibi bir 3 parti sistemi mevcut bulunmaktadır. Zayıf bir komünist partisinin varlığı bu sistemde önemli bir değişiklik yaratmamıştır. Tartışma çok parti sisteminin bu kitapta tanımlanan teknik anlamı, 2'den fazla partinin mevcut olduğu bir rejim ile orantılı temsilin kabulü anındaki parti sayısında bir artışı içeren günlük dildeki çoğalma kavramının birbirine karıştırılmasından doğar görünmektedir. Bu anlamda bir artışın vuku bulmaması mümkündür ki bu da Tingston'a hak verdirmektedir. Fakat orantılı temsilin daima çok parti sistemiyle birlikte bulunduğuna da şüphe yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde orantılı temsil bir iki parti sistemine vücut vermiş ya da böyle bir sistemi devam ettirmiş değildir. Gerçi günümüzde Almanya'da ve İtalya'da iki parti etrafında bir kutuplaşma görülmektedir. İtalyan meclisinde Hristiyan demokratlarla sosyalist ve komünistler, sosyalistler komünistleri körü körüne izlediklerinden bu ikisi tek bir blok olarak kabul edilebilir. 574 sandalyeden 488'ine, Bundestag'da da sosyal demokratlarla CDU, 371 sandalyeden 270'ine sahip bulunmaktadırlar. Bununla birlikte Almanya'da 6, İtalya'da ise 8 parti mevcuttur ve bunların sayıları azalma değil artma eğilimindedir. Gerçekten Alman kamuoyunda imparatorluğun son yıllarında sosyal demokratların güçlenmesiyle vücut bulmuş, Weimar Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kendisini göstermiş ve bugün de Bonn Cumhuriyeti'nde tekrar ortaya çıkmış bulunan bir iki parti eğilimi görülmektedir. Fakat orantılı temsil Hristiyan demokratlarla sosyalistler etrafında bir kutuplaşmayı önleyerek bu eğilimin partiler düzeyine intikal etmesine merhametsizce karşı koymuştur. Ne olursa olsun orantılı temsile sahip bütün diğer ülkeler gibi Almanya ve İtalya'da çok partili rejimlerdir. İrlanda, İsveç ve Norveç'te 4 ya da 5, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Fransa, Batı Almanya ve İtalya'da 6 ila 10, nihayet Weimar Almanya'sında, Münih'ten önceki Çekoslovakya'da ve İspanya Cumhuriyeti'nde 10'dan fazla partiye rastlanmaktadır. Üstelik belirli seçimlerde ancak 1-2 sandalye kazanabilen pek küçük partilerde bu hesaba dahil edilmiş değildir. Yalnız Belçika'da 4 parti mevcut bulunmakta ve Komünist Partisi'nin zayıflamasıyla 3 partiye dönme eğilimi görülmektedir. Ancak burada da her zaman için bir çok parti sistemi söz konusudur. Bu sonuncu örnek daha yakından incelenmeye değer niteliktedir. Çünkü burada orantılı temsilin kabulü anında mevcut olan iki parti sistemi yönündeki bir gelişmeyi, önleyici etkisini gözlemlemek kabildir. Burada Belçika ile İngiltere arasındaki karşılaştırmayı yeniden ele almamız gerekmektedir. Her iki ülkede 20. yüzyıl başında Sosyalist Parti'nin ortaya çıkışıyla bozulmuş olan bir iki parti sistemine sahiptir. Çoğunluk usulünü muhafaza etmiş olan İngiltere, 50 yıl sonra iki parti sistemine dönmüş, buna karşılık Belçika'da orantılı temsilin kabulü, 1900'deki 3 parti sistemini devam ettirmiştir. 1890 ve 1914 arasındaki Belçika seçimlerinin incelenmesi bu açıdan çok ilginçtir. 1890'da sınırlı oy sistemi, sosyalistlerin henüz parlamentoda temsil olunmalarına imkan vermemekteydi ve hala iki parti sistemi yürürlükte bulunuyordu. 1894'te genel oyun kabulü, sosyalistlere 28 sandalye kazandırırken Liberal Parti'de 60 sandalyeden 21'e düşmüştür. Oysa liberallerin seçmen sayısı sosyalistlerinkinin iki katıydı. Ancak eksik temsil liberallerin zararına işlemişti. 1898'de 13 sandalyeye düşen Liberal Parti tekrar gerilemiş ve bu defa birçok eski liberal seçmenlerin Katoliklere oy vermesiyle kutuplaşma olayı da eksik temsile eklenmiştir. Artık Liberal Parti'nin elenmesi süreci adam akıllı ilerlemiş bulunuyordu. 2-3 seçim sonra bu sürecin sonuna erişeceği haklı olarak düşünülebilirdi. Fakat Katolikler sırf Liberal Parti'nin böylece yok olmasını önlemek ve sosyalistlerle baş başa kalmaktan kaçınmak istediklerinden 1900'de orantılı temsil kabul edildi. Bununla liberallerin sandalye sayısı birdenbire 33'e çıktı. 1902-1904 seçimlerinde 42'ye yükseldi. Bunda muhtemelen bir kutupsuzlaşma olayı rol oynadı. 1894'te Katolik Parti ile birleşmek üzere partilerini terk etmiş olan eski liberal seçmenler, bir defa orantılı temsilin mekanizmasını anlayınca yeniden ilk aşklarına döndüler. Nihayet 44-45 arasında karar kıldı. Belçika Liberal Partisi'nin böylece orantılı temsil tarafından kurtarılışını Danimarka'da sağın durumuyla karşılaştırmak mümkündür. Burada da sağ çoğunluk usulüyle yapılan son seçimlerde elenme sürecine tutulmuştu. 1910'da 13 sandalye, 1913'te aday sayısını arttırma yolundaki ümitsiz çabaya rağmen 7 sandalye, 1918'de karma bir sistemin, çoğunluk oyunun sonuçlarının orantılı temsile göre dağıtılan ek sandalyelerle düzeltildiği bir sistem, kabulü bu sayıyı 16'ya yükseltti. 1920'de gerçek orantılı temsil sağa 28 sandalye kazandırdı ve 1947'ye kadar sözü geçen partiyi bu rakam civarında istikrara kavuşturdu. Belçika Liberal Partisi'nin kurtuluşunun iki aşamada gerçekleştiğini belirtmek gerekir. İlk orantılı seçimdeki artış esas itibariyle mekanik etkenlerin, eksik temsilin mevcut olmayışı ve aday sayısının artışı sonucudur. İkinci seçimden başlayarak buna psikolojik bir etken de kutupsuzlaşma eklenmiştir. Bu olaylar çoğunluk usulünde iki parti sistemine vücut veren olayların tersidir. Çoğunluk usulü uygulandığı sürece üçüncü ya da dördüncü durumdaki parti diğerlerine oranla eksik temsil edilir. Yani sandalye yüzdesi oy yüzdesinden aşağı kalır ve bu fark daima rakip partilerdekinden daha büyük olur. Orantılı temsil ise mahiyeti icabı olarak bütün partiler bakımından bu farkı ortadan kaldırır. Dolayısıyla reformdan en çok yararlanan parti eskiden en çok zarar görmekte olan partidir. Öte yandan çoğunluk usulünün etkisiyle yavaş yavaş elenmekte olan parti, bazı seçim çevrelerinden çekilmeye ve hiç kazanma ümidine sahip olmadığı çevrelerde aday göstermemeye mecbur kalmaktaydı. Oysa orantılı temsil eksiksiz uygulandığı ölçüde partiye her yerde yeniden şans tanımakta ve böylece parti seçime katılmaması sebebiyle kendisine verilemeyen oyları da tekrar kazanma imkanına sahip olmaktadır. Bu iki etki tamamen mekanik niteliktedir. Birincisi ilk seçimden itibaren tam olarak kendisini gösterir, ikincisi ise tam etkisini her zaman derhal göstermez. Özellikle orantılı temsilin dirilttiği parti, gerçekten can çekişme halinde ise ilk fırsatta her seçim çevresinde aday gösteremeyebilir. Fakat ikinci seçimden itibaren parti eski durumunu yeniden elde eder ve zamanla oylarını boşa harcamamak ve hasma hizmet etmiş olmamak için çoğunluk sistemi sırasında kendisinden uzaklaşmış bulunan eski seçmenlerine de tekrar kavuşur. Tek turlu sistemdeki kutuplaşma olayı hiç değilse teorik olarak hiçbir oyun kaybolmadığı orantılı temsilde önem taşımaz. Bu da ters yönde bir kutupsuzlaşma sürecine yol açar. Şu halde orantılı temsilin birinci etkisi iki parti sistemi yönündeki bütün gelişmelere set çekmektir. Orantılı temsil bu açıdan kuvvetli bir fren olarak kabul edilebilir. Sistemde benzer eğilimli partileri birleşmeye itecek hiçbir taraf yoktur. Çünkü bu partilerin bölünmüş durumları onlara ya hiç zarar vermez ya da pek az zarar verir. Keza sistem parti içi bölünmeleri de engellemez. Çünkü iki ayrı hizbin toplam milletvekili sayısında seçim sisteminin sonucu olarak mekanik bir azalma olmaz. Gerçi bölünmenin seçmenlerde yarattığı şaşkınlık, psikolojik sebeplerle bir azalmaya yol açabilir. Ama bunda seçim sisteminin hiçbir rolü yoktur. Sadece orantılı temsilin kolektif niteliği, yerleşik bir çok parti sisteminin devamı yönündeki temel eğilimi zayıflatır. Orantılı temsil, partilerde bir örgütü, bir disiplini, bir yapıyı gerekli kılar. Dolayısıyla bazen iki turlu bir seçim sisteminde ortaya çıkan bireyci ve anarşik eğilimlere karşı koyar ve böylece bu eğilimlerin doğurduğu küçük ve hareketli gruplar arasında bir dereceye kadar birleşme sağlar. Örneğin İtalya'da orantılı temsil sosyalistleri güçlendirmek ve özellikle Dom Sturzo'nun Hristiyan Demokrat Partisi'ni yaratmak suretiyle 1919'da partilerin sayısını azaltmış görünmektedir. Bu azalma olayı özellikle anarşinin en ileri gitmiş olduğu sağ ve merkezde hissedilir mahiyettedir. Orantılı temsil 1945'te Fransa'da, 1920 ve 1945'te de İtalya'da orta sınıfların ve burjuvazinin Katolik partiler etrafında birleşmesinde belli bir rol oynamıştır. Bu sınıfların İtalya'da ve özellikle Almanya'da faşist partiler etrafında birleşmelerinde de aynı şekilde orantılı temsilin rolü olmuştur. Orantılı temsil bazen çok parti sisteminde bu ölçüde bir değişiklik yaratırsa da hiçbir zaman bu sistemi ortadan kaldırmaz ve hiçbir zaman bir iki parti sistemine yol açmaz. Orantılı temsilin mevcut partilerin sayısını arttırması ise apayrı bir sorundur. Acaba orantılı temsil az önce belirttiğimiz sınırlar içinde bir yerleşik çok parti sistemini devam ettirmekle mi yetinir, yoksa bunu bir aşırı çok parti sistemi haline mi getirir? Bu soruyu cevaplandırmak kolay değildir. Orantılı temsilin çoğaltıcı bir etkiye sahip olduğu inkar edilemezse de bu etki sık sık ileri sürüldüğü derecede büyük görünmemekte ve özellikle belli bazı yönlerde kendini göstermektedir. Bu çoğaltıcı etkinin mevcut olup olmadığı konusunda en ilginç gözlemler bugünkü Almanya'da yapılabilir. Burada birçok Länder tek turlu çoğunluk usulüyle orantılı temsili birleştiren bir seçim sistemine sahiptir. Milletvekillerinin bir kısmı Westfalia, Kuzey Renanya'da 4'te 3'ü, Schleswig-Holstein ve Hamburg'da 3'te 2'si, Hesse'de 5'te 3'ü, Bavyera'da yarısı, tek turlu basit çoğunluk sistemi ile seçilir. Geri kalanı da ya ek listeler üzerinden ya da oldukça karmaşık mahiyetteki bir çift oy usulüyle orantılı temsile göre seçilir. Bu sistem Federal Cumhuriyet'in Bundestag seçimlerini örnek almıştır. 1949 Bundestag seçimlerinde 242 milletvekili tek turlu çoğunluk usulüyle seçilmiş, 160'ı da tek turlu oyun sonuçlarını orantılı temsile yaklaştıracak şekilde partilerce düzenlenen listelerden seçilmiştir. Seçim istatistikleri çoğunluk usulüyle yapılan seçimlerle daha sonraki orantılı dağıtımın sonuçlarını birbirinden ayırabildiği ölçüde orantılı temsilin çoğaltıcı etkisini ölçmek mümkündür. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bütün seçimler seçmenlerin psikolojisi üzerinde etkili olan bir orantılı temsil çerçevesi içinde cereyan etmektedir. Özellikle seçmenler, üçüncü ya da dördüncü gelmesi muhtemel olan adaylara verdikleri oyların basit çoğunluk sistemindeki gibi ziyan olmayacağını bilmektedirler. Çünkü ek dağıtımın amacı sırf bu olayları değerlendirmektir. Dolayısıyla kutuplaşma mekanizması ya hiç işlememekte ya da pek az işlemektedir. Sonuç gerek çoğunluk usulünün birleştirici etkisinin, gerek orantılı temsilin ona oranla çoğaltıcı etkisinin hafiflemesidir. 9. kaset 2. yüzün sonu.